Zulüm görenin zulmü. Yazımızın konusu Yusuf Peygamber. Kıskançlık yüzünden kardeşleri tarafından kör kuyuya atılan, oradan çıkarılarak Firavun'un görevlisine satılan, bir iftira ile zindana düşen, sonra da Mısır'a yönetici olan Yusuf Peygamber'in başından geçenler Kur'an'da tek bir sure içinde verilir. Yusuf'un ailesi, dünyaya gelişi ve yöneticiliği konuları ise Tevrat'ta genişçe yer almaktadır. Şöyle ki Yusuf, İbrahim Peygamber'in torunu Yakup'un oğludur. Yakup, İshak ve Rebeka'nın ikiz oğullarından biridir. İlk doğan bebek kıpkırmızı ve tüylü olduğu için adını tüylü anlamına gelen Esav koyarlar. Kardeşi ise doğarken eliyle Esav'ın topuğunu tuttuğu için İshak ona Yakup adını verir. Yakup, topuk tutar ya da hileci anlamlarına gelmektedir. Büyüdüklerinde Yakup önce ekmekle mercimek çorbası karşılığında ilk oğluk hakkını Esav'dan alacak. Ardından gözleri iyi görmeyen babasına kendini Esav gibi tanıtarak babasının onu kutsamasını sağlayacaktır. Yakup'un bu davranış tarzı din-siyaset ilişkisinde amaç için her yolu mübah sayanlarla ilginç bir paralellik göstermektedir. Kutsamanın ne anlama geldiğini, kişilere karşılıklı olarak ne kazandırdığını açıkça bilemesek de kutsayan ya da kutsanan kişilerin Rab ile iletişim halinde oldukları Tevrat metinlerinde sıkça yer alıyor. İncil ve Zebur'da da bir örnek verelim. Yakup Harran'a doğru yola çıktığında düşünde Tanrı'nın meleklerinin bir merdivenden çıkıp indiğini görecek. Rab yanı başında duracak ve Atan İbrahim'in İshak'ın Tanrısı Rab benim. Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim diyecektir. Burada şunu soralım. Acaba düzmece sebeplerle başka ülkelerin iç işlerine karışmayı, toprak bütünlüklerine musallat olmayı kendilerinde hak gören yöneticilerin dayanakları Rabbin bu ve benzer yönlendirmeleri midir? Yakup dayısı Lavan'ın evine varır. Dayısının iki kızı vardır, Lea ve Rahel. Yakup ilk görüşte beğendiği Rahel'i almak için dayısının yanında 7 yıl çalışır. Ancak düğün sabahı Yakup şaşkınlık içinde kalır. Tevrat'tan verelim. Sabah olunca Yakup bir de baktı ki yanındaki Lea, Lavan'a nedir bana bu yaptığın dedi. Ben Rahel için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın? Lavan, bizim buralarda adettir. Büyük kız dururken küçük kız evlendirilmez dedi. Bu bir haftayı tamamla Rahel'i de sana veririz. Yalnız ona karşılık 7 yıl daha yanında çalışacaksın. Yakup kabul etti. Lea ile bir hafta geçirdi. Sonra Lavan kızı Rahel'i de ona verdi. Kutsal kabul edilen metinlerin aynı kaynaktan geldiği düşünülüyor ancak çelişkiler olduğu da açık. Örneğin iki kız kardeşle birlikte evlilik Kur'an'dan onay almaz. Nisa suresi 23. ayette iki kız kardeşle bir anda evlenmek ancak geçmişteki artık geçmiştir, size haram kılındı. Doğrusu Allah bağışlayandır, acıyandır denmektedir. Tevrat bu geçmiş içinde midir sorusunun cevabını ise uzmanlara bırakıyoruz. Rahel ve Lea çocuk doğurma yarışına girerler. Hatta cariyelerini de bu amaçları için kullanırlar. Lea 6 erkek çocuk doğurur. Artık kocam bana değer verir çünkü ona 6 erkek çocuk doğurdum der. Ne ilginçtir ki erkek çocuk doğuran kadını el üstünde tutmak, kız çocuk doğuran kadını ise aksi bir tavır içinde olmak toplumumuzda da yerleşmiş ancak itici bir düşünce tarzıdır. Erkek çocuğu bulana kadar üst üste doğum yapmak zorunda bırakılan kadınların durumu ise hepten acıklıdır. Bugünün kadını hala binlerce yıl öncesinin bu şuur düzeyinin tutsağıdır. Oysa ki çocuğun cinsiyetine karar veren babanın sperminden geçecek olan kromozomun X ya da Y oluşudur ve bu rastlantısaldır. Tevrat kaynaklı geleneklerin yani büyük kız dururken küçük kızın evlendirilmemesi gibi ya da zihniyet yapısının erkek çocuk doğuran kadının kocasının gözünde değer kazanması gibi Müslüman Anadolu'da bu kadar yaygın olması da ayrıca düşündürücüdür. Acaba nedeni Müslüman'ın kendi kitabını ana dilinde okuyup anlamamakta diretmesi midir? Yusuf'un doğumuna gelelim ve Tevrat'tan aktaralım. Tanrı Rahel'i anımsadı, onun duasını işiterek çocuk sahibi olmasını sağladı. Rahel hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı utancımı kaldırdı, Rab bana bir oğul daha versin diyerek çocuğa Yusuf adını verdi. Yusuf daha çok versin anlamındadır. Lavan'ın çocukları Yakup'tan rahatsızdır. Yakup babamızın sahip olduğu her şeyi aldı derler. Devreye giren Rab Yakup'a atalarının topraklarına, akrabalarının yanına dön, seninle olacağım der. Yakup eşleri ve 11 oğlu ile yola devam eder. Biz de Tevrat'tan satırlarla devam edelim. Tanrı Yakub'a git Beytel'e yerleş dedi. Ağabeyin Esav'dan kaçarken sana görünen Tanrı'ya orada bir sunak yap. Yakup ailesine ve yanındakilere yabancı ilahlarınızı atın dedi. Kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin. Ardından Tanrı Yakup'un adını İsrail olarak değiştirir ve yerine döner. Sonra Tanrı Yakup'tan ayrılarak onunla konuştuğu yerden yukarı çekildi. Ölmek üzere olan Rahel doğum yapar ve çocuğa Benyamin adı verilir. Benyamin sağ elimin oğlu anlamındadır. Kur'an'da Benyamin kelime olarak geçmez. Yusuf ve kardeşi veya rababanız bir olan kardeşiniz olarak geçer. Yusuf'un Mısır'ı yönetmesi, Firavun'un peş peşe gördüğü iki düşünü yorumlamasıyla başlar. Yoruma göre 7 sene bolluk ancak arkasından 7 sene kıtlık olacaktır. Bu ülkeyi kasıp kavuran kuraklık ve kıtlık olayı Kur'an'da da ifade edilmiştir. Andolsun biz de Firavun ailesini hatırlayıp düşünmeleri için yıllarca kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Yusuf öğütlerini sıralar. Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı Tanrı'nın kesin kararını verdiğini ve en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor. Şimdi Firavun'un akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. Ülke çapında adamlar görevlendirilmeli, bunlar 7 bolluk yılı boyunca ürünlerin 5'te 1'ini toplamalı. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar, Firavun'un yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. Bu yiyecek gelecek 7 kıtlık yılı boyunca Mısır'da ihtiyat olarak kullanılacak, ülke kıtlıktan kırılmayacak. Firavun Yusuf'a şöyle der. Madem Tanrı bütün bunları sana açıkladı, senden daha akıllısı bilgisi yoktur. Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkın buyruklarına uyacak. Tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum. Böylece Yusuf bütün Mısır'ı dolaşır. 7 yıl bolluk olur, toprak çok ürün verir. Her kentin çevresine o kentte yetişen ürünler depolanır. Buğday ölçülemeyecek kadar çoktur. Buraya kadar her şey akıllıca ve adil görünmektedir. Kuraklık başlayıp kıtlık bütün ülkeyi ve çevre ülkeleri sarınca Yusuf depoları açar. Ancak ürünü hakkaniyetle dağıtmak yerine buğdayı parayla satmaya başlar. Dahası da gelecek dış güçlerin ki burada kuraklık yarattığı fırsatın çarkları iç güçlerin yani yönetenlerin lehine dönecektir. Zulme uğrayan ise her zamanki gibi halk olacaktır. Yusuf buğday almaya gelen kardeşlerine de bazı tertipler uygulatır ve en küçük kardeşlerini Mısır'a getirmeleri için onları zorlar. Neticede Yusuf ağabeyleriyle yüzleşir ve olan biten her şeyi Firavun'a ulaşır. Firavun şöyle der, babanızı ve ailelerinizi buraya getirin. Size Mısır'ın en iyi topraklarını vereceğim. Ülkenin kaymağını yiyeceksiniz. Onlara ayrıca şöyle demeni de buyuruyorum. Çocuklarınız da karılarınız için Mısır'dan arabalar alın, babanızla birlikte buraya gelin. Gözünüz arkada kalmasın çünkü Mısır'da en iyi ne varsa sizin olacak. Yönetenlerin en iyiye ulaşması ve ülkenin kaymağını yemeleri demek ki yeni değilmiş. Firavunlar devrine kadar uzanıyormuş. Buğdayı halka parayla veren Yusuf ailesine aynı kuralı uygulamaz. Yönetici olmanın ayrıcalığını kullanır. Yusuf çok sorgulanacak, ilginç bir peygamber yönetici örneği sergilemektedir. Tevrat şöyle der, böylece babasına Mısır'da en iyi ne varsa hepsiyle yüklü 10 eşek, yolculuk için buğday, ekmek ve azık yüklü 10 dişi eşek gönderdi. Yakup yani İsrail de sahip olduklarıyla birlikte Mısır'a gider. Yolda Rab yine devreye girer. O gece Tanrı bir görünümde İsrail'e Yakup, Yakup diye seslendi. Yakup buradayım diye yanıtladı. Tanrı, ben Tanrıyım, babanın Tanrısı dedi. Mısır'a gitmekten çekinme, soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. Seninle birlikte Mısır'a gelecek, soyunu bu ülkeye geri getireceğim. Senin gözlerini Yusuf'un elleri kapayacak. Güvenceyi alan Yakup, 70 kişilik ailesiyle Mısır'a göçer. Tevrat'tan devam edelim. Yusuf babasıyla kardeşlerini Mısır'a yerleştirdi. Firavun'un buyruğu uyarınca onlara ülkenin en iyi yerinde Ramses bölgesine mülk verdi. Ayrıca babasıyla kardeşlerine ve babasının ev halkına sahip oldukları çocukların sayısına göre yiyecek sağladı. Yusuf'un ailesi sınırsız imkanlara ulaşırken Mısır ve Kenan ülkeleri kıtlıktan kırılmaktadır. Tekrar Yusuf'un yöneticiliğine dönelim. Yusuf sattığı buğdaya karşılık Mısır ve Kenan'daki bütün paraları toplayıp Firavun'un sarayına götürdü. Mısır ve Kenan'da para tükenince Mısırlılar Yusuf'a giderek bize yiyecek ver dediler. Gözünün önünde ölelim mi? Paramız bitti. Yusuf paranız bittiyse davarlarınızı getirin dedi. Onlara karşılık size yiyecek vereyim. Böylece davarlarını Yusuf'a getirdiler. Yusuf atlara, davar ve sığır sürülerine, eşeklere karşılık onlara yiyecek verdi. Bir yıl boyunca hayvanlarına karşılık onlara yiyecek sağladı. O yıl geçince ikinci yılına geldiler. Yusuf'a, efendim gerçeği senden saklayacak değiliz dediler. Paramız tükendi, davarlarımızı da sana verdik. Canımızdan ve toprağımızdan başka verecek bir şeyimiz kalmadı. Gözünün önünde ölelim mi? Toprağımız şöyle mi dönsün? Canımıza ve toprağımıza karşılık bize yiyecek sat. Toprağımızla birlikte Firavun'un kölesi olalım. Bize toplam tohum ver ki ölmeyelim, yaşayalım. Toprak da çöle dönmesin. Böylece Yusuf Mısır'daki bütün toprakları Firavun için satın aldı. Mısırlıların hepsi tarlalarını sattılar çünkü kıtlık onları buna zorluyordu. Toprakların tümü Firavun'un oldu. Yusuf Mısır'ın bir ucundan öbür ucuna kadar bütün halkı köleleştirdi. Yalnız kâhinlerin toprağını satın almadı. Çünkü onlar Firavun'dan aylık alıyor, Firavun'un bağladığı aylıkla geçiniyorlardı. Bu yüzden topraklarını satmadılar. Yusuf halka sizi de toprağınızı da Firavun için satın aldım dedi. İşte size tohum, toprağı ekin, ürün devşirdiğinizde beşte birini Firavun'a vereceksiniz. Beşte dördünü ise tohumluk olarak kullanacak ve ailelerinizde çocuklarınızla yiyeceksiniz. Canımızı kurtardın diye karşılık verdiler. Efendimizin gözünde lütuf buldum. Bulalım. Firavun'un kölesi oluruz. Yusuf ürünün beşte birinin Firavun'a verilmesini Mısır'da toprak yasası yaptı. Bu yasa bugün de yürürlüktedir. Yalnız kâhinlerin toprağı Firavun'a verilmedi. Kardeşleri tarafından zulme uğrayan Yusuf'un gücü eline geçirdiğinde zulümle yönetmesi acaba insanoğlunun hangi dersi alması içindir? Bugün dünya devletleri farklı sistemlerle yönetiliyor görünse de perde arkasındaki yöneticiler kutsal kabul edilen metinleri siyasetle harmanlayan zihniyetlerdir. Semavi kabul edilen dinlerin metinleri ortadadır. Yöneticiye hesap sorma durumunda olması gereken halk yapılan çeşitli yönlendirmelerle köleleştirilmektedir. Ne hikmetse din adamları bu kölelik sisteminin hep dışındadır. Aslında hikmeti bellidir. Dini siyasete alet etmek toplumların yönlendirilmesinde kullanılan en etkili yoldur ve bunun için din adamlarına ihtiyaç vardır. Yazımızı Kenya'nın kurucu başkanı Jomo Kenyatta'nın sözüyle bitirelim. Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı. Yazan Canan Murtezaoğlu.